Şah ve Sultan İskender Pala 14. ayrım. Şehzade dün bana yazdığı mektubun çocuk şah yüzünden azarlandığı ve ondan aldığı toprakları geri vermesini emreden 5 sene evvelki sert mektubun cevabı olduğunu söyledi. Onun şaha gösterdiği kin ve nefretin biraz da babasının kendisini azarlamasına sebep olan, hatta saltanatın varisi olma yarışında kendisini Ahmet'ten geriye düşüren o mektuba dayandığını o vakit anladım. Şah İsmail'e olan kini biraz da Osmanlı Sarayı'na giden yolda kendisini yaya bırakmasından kaynaklanıyordu. Osmanlı'nın kafir düşmanları bile anıldığı zaman Şah İsmail adı anılmış kadar öfkelenmemesi bundandı. Onu kendi istikbali için bir küffar kralından daha tehlikeli görüyordu. Gerçi Şah da bir Türk hükümdarıydı. Hatta mezhebi farklı olsa da yine bir Müslüman idi. Gel gelelim emelleri şehzadenin menfaatleriyle çatışıyordu. Bu durumda şehzadenin danıştığı hocaların Şah'ın Müslümanlığı konusunda şüpheli, fasıklığı konusunda hemfikir olmaları büyük önem arz ediyordu. Nitekim bu kindarlıkta o da şehzadeden geri kalmıyordu. Her fırsatta aleyhinde iş görüyor, Sultan Beyazıt ile danışıklı siyaset yürütüyor, Osmanlı'ya zındık diyor. Hazreti Ali ile Muaviye arasında davadan dolayı Sünniliği küfürle suçluyordu. Sünni olduğu için de Türk devleti Osmanlı'yı suçlu buluyordu. Garip olan oydu ki Hazreti Ali ile Muaviye arasında yaşananlar yaşandığında Türkler Müslüman bile değillermiş. Daha garibi de şehzadenin Hazreti Ali'ye olan aşırı sevgisiydi. Sünni şehzadenin Kızılbaş Şah'a göre düşmanı olması gereken Hazreti Ali'yi Şah kadar, belki ondan daha fazla sevdiğini çok iyi biliyorum. Rumeli yollarında bütün bu düşünceleri zihnimde yeniden tarttım. İkizim Hasan, Şah'ın en yakınlarından biriydi. Ona canını emanet ediyordu. Bir yanda şehzade de bana güvenerek rahat uyuyordu. Biz Hüseyin ve Hasan, iki kardeş, kader defterinde iki düşman. Tıpkı sultan ile şah gibi. 14. Taçlı. Bir güzel aşkına ereyim dersen, muhabbet gölüne dal da öyle gel. Canımı yoluna vereyim dersen, aru namusu taşa çal da öyle gel. Hitayi. Bu bab Anadolu'da Şah Kulu Hurucu beyanındadır. Yaz 1511. Aldık amber. Şah'a her bakışımda Özbek seferinden Tebriz'e dönüş yolunda Taçlı'dan yediğim tokatları hatırlıyorum. Çünkü Taçlı'nın kaybettiği incisi, şimdi onun sol kulağında bir küpe olarak sallanıp duruyor. Günler sonra tokatların özrünü dilerken Taçlı bana bir sırrını daha açtı. Meğer o inciyi daha çocukken Ömer vermiş kendisine. Şah inciyi küpe yaptırmakla iyi etti galiba, çünkü Taçlı onun yüzüne daha derin, daha sıcak ve sevecen bakıyor. Ya onu sevmeyi başardı veya bu veyayı aklımdan silmek için kılıcı yatağından çıkardığı günü bekleyeceğim. Ancak o zaman Ömer'i unuttuğundan emin olabilirim. Şah'a karşı eskisinden daha nazik artık. Eğer birisine olan sevginin yerini bir başkasına ait olan sevgiye bırakması mümkün olsaydı, Taçlı'nın kalbinden diğer sevgilerin gidip yerine Şah'ın sevgisinin geldiğini söyleyebilirdim. Bilemiyorum, ben bir gönülde sevginin mahiyet değiştirdiğine değil, aynı mahiyet üzerinde gelişip büyüdüğüne inanıyorum. Bir kişiyi gerçekten seviyorsanız, onun sevgisini başka bir sevgiyle değiştiremezsiniz. Bilakis onun sevgisi daima çoğaltır, benliğinizde bütünleşir. Gönüller aynadır ve aynayı tek bir suret, tek bir görüntü için temiz ve berrak tutmak gerekir. Aynada görüntü çokluğu ve karmaşası yahut üst üste bindirilmiş suretler yalnızca şaşkınların kârıdır ve bu bir tür hastalık sayılır. Bir aynada iki suret daima çatışır ve kuvvetli olan diğerini kovar. Eğer aynaya ilk giren görüntü masum ve samimi olursa, bir ömür boyu ikinci bir görüntünün orada yansımasına izin vermez. Belki de Ömer'in görüntüsü Taçlı'nın kalbini daha çocukken ele geçirmiş durumda ve asla ikinci bir surete tahammülü yok. Bunu doğrulayacak şeyler de olmuyor değil. Daha geçen gün, şu dünyada benim gibi bir dertli daha var mı acaba Kambercan demiş ve gözünden yaşlar süzülürken devam etmişti. Zira sevgiliyi görünce de dertleniyorum, görmeyince de. Gece rüyamda Tebriz'in gül bahçelerinde onu aramaya gidiyorum. Gülden gelen koku da onun kokusunu hissediyor. Bülbüllerin sesinde sesini duyuyorum. Bana, aşk eğer günah olsaydı Allah cenneti boşu boşuna yaratmış olmaz mıydı diye soruyor ve cevap veremeden uyanıyorum. Taçlı'ya bildirmeden Tebriz'deki küçük Sünni mahallesinde defalarca Ömer'i sorup araştırdım. İzine rastlamak mümkün olmadı elbette. Pişman olacağımı bile bile Taçlı'ya iyi bir haber vererek onu sevindirmek istiyordum. Ama yine de kalbinin bir yanı bu haberin daima gecikmesinden yanaydı. Ömer'in cismen varoluşu benim için ismen varoluşundan daha tehlikeliydi çünkü. Ömer'in bir at olarak aramızda bulunması beni Taçlı'ya yaklaştırıyordu. Cisminin bizi uzaklaştıracağının farkındaydım. Babaydar, sevgiyi aradığımı hissediyorsundur umarım. Şah evlendikleri günden bu yana Taçlı'nın umduğu yakınlığı görebilmek için bütün meclislere, cem ve divanlara onun da katılmasını arzuluyordu. Taliplerle bir arada bulunmaktan ve devlet sohbeti etmekten fazla haz etmemesine rağmen o da kocasının arzusunu geri çevirmiyor. Elbette ben de onun hemen arkasında oturup her şeyi görüyor, işitiyor, öğreniyorum. Bu arada devlet yönetiminin ilginç ama zor zanaat olduğunu da fark ettim. Yönetenlerin sağ solu belli olmuyor. Şahın ise nasıl davranacağını kestirmek hiç mümkün değil. Söz gelimi dün, Şah'ın Anadolu'ya gönderdiği halifelerden birisi 20 kadar şahbazıyla birlikte dönmüş. Kırklar ceminde Şah, anlat dedi ve halife heyecanla anlattı. Dinim imanım kıbleye alem, zındık Osmanlıların sultanı ile şehzadeleri birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Teke ilinde vali olan Korkut'un bir gece ansızın ilimizi terk edip gittiği haberi geldi. Ben o sırada baba tekeli oğlunun, Şah kulu Sultan Halifemizin yanında Kızılcakaya'daydım. Bütün Kızılbaş kullarınız dahi oradaydılar. Gazeloğlu, Çakıroğlu, Ulama ve Kara Mahmut beyler. Hepsi burada binlerce gazileriyle birlikte zağlanır, bileylenir idiler. Osmanlı'dan zarar görmüş şahbazlar, dağa çıkmış yiğitler ve fırsat kollamaktaymışlar. Diyarbakır'dan, Maraş'tan, Aydıntap ve Alaiye'den bize geldiler. Şehzade Korkut'un apar topar bir kervan olup gitmesini, Sultan Beyazıt'ın öldüğünü yorduk. Korkut'un geride bıraktığı mal, hazine ve eşyayı ele geçirmek için atlandık. Kafileye yetişip şiddetle saldırdık. Muhafızlarını öldürüp her şeye el koyduk. Doyumluk oldu. İşte şu sandıktaki kitaplar ve şu kesedeki mücevheratı, ben ve adamlarım o doyumluktan size nezir getirdik. Halife sözünün burasında Diyarbakır karpuzu cesametinde bir torbayı Şah'ın önüne boşalttı. Göz kamaştırıcı güzellikteki inciler, yakutlar, mercanlar, altın ve gümüşler halının üzerinde pırıl pırıl parlamaktaydı. Mecliste bulunan dervişlerden pek azı bu güzelliğe bir yane kaldılar. O anda nefsini yendiğini varsayan, vazifesi dünya nimetini elinin tersiyle itmek olan talip canların, ortadaki güzellikleri saldırarak avuçlamak istediklerinden eminim. Neyse ki Şah onların yerine mücevherleri elinin tersiyle bir kenara yığıp, gözlerini heyecanla anlatmaya devam eden halifeye çevirdi. Cemaline kurban olduğum Şah'ım, bizim çıkışımızı duyan cümle Kızılbaş taifesi seller gibi Kızılcakaya'ya aktılar. Çığ gibi büyüdük, bazıları Şah'a gidelim dediler, bazıları ise yurdumuzdaki zındık zulmüne son verip Şah'ı buraya getirelim dediler. Kızılbaş cemini duyan imansız teke sünnileri dağlara kaçtılar. 50 kadar köy boşaldı. Onların da mallarına el konuldu. Karanlık gecede mızraklarıyla aydaki lekeleri kazıyan süvarilerimiz sayesinde yurt baştan uca bizim olmuştu. Teke ilini Safavi toprağı ilan edip istiklalimizi gösterelim dedik. Şah kulu sultan hiç gecikmeden beylerini, ağalarını, nökerlerini ve korucularını seçti. Herkese görev ve yurtlar dağıttı. Herkes yeni yurtlarına yola çıkmak üzereyken bir haber aldık. Meğer bizim teke yurdundaki çıkışımız İstanbul'da haber alınmış. O sırada Germiyan vilayetinde bulunan Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa, namzındık bizim tenkilimiz için hazırlanmaktaymış. Şah kulu sultan bunu duyunca yiğitliğini gösterdi. Düşman bize gelmeden biz düşmanı ininde basalım diyerek sancak çekti. Mağrip'ten çıkar görünü görünü, kimse bilmez evliyanın sırrını. Koca Haydar Şah'ı cihan torunu, Ali nesli güzel imam geliyor. Deyişini haykıra haykıra Germiyan hududunda Karagöz'ün ordusunu bastık. Önce kullarınız kaçar gibi yaptık, ardından imansızları çevirip hepsini kılıçtan geçirdik. Azim cenk oldu, kan sahraları doldurdu. Çok kırıldık ama sonunda hepsini kılıçtan geçirmeyi başardık. Tabii ganimet sebil oldu. Oradan vardık Kütahya Kalesi'ni kuşattık. Şah kulu sultan bendeniz, Karagöz Paşa denen necisin derisini yüzdürdü, içine saman doldurtup Kütahya Kalesi önünde ateşe verdi. Osmanlı Yezidi'nin beylerbeyini yanarken gören kale sakinleri teslim olur diye bekledik ama inat ettiler. Biz de kaleyi çepeçevre ateşe verdik. Oradan Hüdevendigâr vilayetine, Bursa'ya yürüdük. İşte o sırada yeni bir haber ulaştı. Meğer Sultan Bayezid sahiymiş. Şehzade Korkut da İstanbul'a değil, payitahta yakın bir yere, Saruhan'da Manisa'ya nakletmekteymiş. Yanlış haber almışız. Bursa'da meşveret eyledik. İstanbul'da taht kavgası yok ise bizim kavgamızın sonuçsuz kalması tabiydi. Şah kulu sultanım, Osmanlı ordusu gelirse kırılırız diyor. Aydın, Menteşe ve Saruhan vilayetlerini yakıp yıkarak Kızılbaş cengaverlerini Alaşehir'e doğru çekmeye karar verdi. Oradan Teke iline ta Kızılcakaya'ya kadar varılacaktı. Geçilen her yer yakılıp yıkılarak, talan ve yağma edilerek de zaman kazanılacaktı. Ben o sırada Bursa'dan ayrılıp işte size yetiştim. Yolda öğrendim ki Vezir-i Azam Hadim Ali Paşa ordu ile yola çıkmış. Şah kulu bendenizin üzerine yürürmüş. Başına döneyim Şah-ı Alem. Teke'de Kızılbaş kullarınız sizden imdat beklerler. Şimdi buradan siz yürürseniz devletinizin sınırları Frenk diyarına dayanır. İstanbul'u alırsınız. Rodas şövalyelerinin ve Haçlı devletlerinin de size yardımı mukarrerdir. Şah İstanbul'u istiyordu. İstanbul'un gücünü istiyordu, teşkilat ve düzenini istiyordu. Tecrübeli devlet adamlarına, düzenli bir orduya, silah ve teçhizatı mükemmel birliklere sahip olmak istiyordu. Ülkesinin sınırları büyümüştü ama henüz teşkilatlı bir devlet olmaktan uzak bulunduğunu, at sırtında yaşamaya alışmış göçer boylarından yerleşik bir medeniyet yaratmanın uzun süreceğini biliyordu. Bunu kısaltmak için bir gün mutlaka İstanbul'u avuçlarının içine almalıydı. Bütün planlarını, bütün hazırlıklarını buna göre yapıyordu. Ancak o vakit tecrübeli devlet adamları ve ülkesinin geleceği adına yapılacak planlardan söz edilebilirdi. Osmanlı yurdundaki şehzadeler kavgasını alttan alta kışkırtması da, Kızılbaşları İran'a çekerek sultanın ülkesini zayıflatmaya çalışması da bu yüzdendi. Yoksa Sultan Bayezid'e babacığım diye neden mektuplar yazsındı ki? Şah düşündü, düşündü, düşündü. Osmanlı'ya saldırmak için henüz vakit tamam değildi. Şah kulu densizlik edip kendi başına bir işe kalkışmış. Osmanlı ile arasında yürüttüğü ince siyasete ket vurmuş. Uyuyan devi uyandırmıştı. Öfkesini huzurunda Şah kuluna yardım etmesi için yalvaran yorgun halifeden çıkardı. Cümlesine yavaş ve şefkatli bir sesle başlayıp gökler gibi gürleyerek bitirdi. Bu bir cezai sinimar idi. Emir Zekeriya buyruğumdur. Şamlulardan 5 kişilik bir serden geçti müfrezesi hazırlansın. Şah desturu olmadan işe kalkışan ve onu da ağzına yüzüne bulaştıran o Şah kulu namerdinin başını bedeninden koparıp bana getirmek üzere yarın yola çıksınlar. Beni Osmanlı ile hazırlıksız karşı karşıya getiren tekeliler de bundan böyle yurdumuza ayak basarlarsa cezalandırılsınlar. Onlara nasıl bir ceza verileceğini göstermek için şu konuşan köpeğin dilini kesip kıtmir cana yedirin. Bu andan tezi yok emrim, herkese duyurulsun. Sonra da bak bakalım falların ne söylüyor. Şah bu son cümleyi emirlerinde zerre kadar müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulamak için söylemişti. O sırada taçlı söz aldı. Halk zerre ise siz güneşsiniz yüce şahım. Güneş parlamayınca zerre görünmez. Sen doğmazsan efendim, sen doğmazsan halk doğamaz. Doğum zamanınız çoktan gelmiştir efendim. Şah kulu sizin doğum sancınızdır. Onlara yardım ediniz dediyse de şah kararını değiştirmedi. Olanlara en çok Aka Hasan üzüldü. Çünkü baba yurdu Teke ilini şah gözden çıkarmıştı. Osmanlı bundan böyle Teke iline ne gözle bakardı artık kestirmek zordu. Artık Alaiye ve Toroslar tehlikeli bölgeler arasına girmiş oluyordu. Taçlı bu Cem'de ayrıldığımız vakit çok üzgündü. Odasının kapısından girmeden önce yüzüme baktı. Kambercan, bu bozgun iyi olmamış. Şah Efendimiz de yanlış karar verdi sanırım. Kızılbaşlığın o güçlü ruhu Tebriz Sarayı'ndan kendiliğinden çekilip giderse şaşırmam. Birkaç saniye durakladıktan sonra sesini yumuşatarak sordu. Kambercan, kıble-i alem ve Mehdi sayılan namalup hükümdarımız sana da eski heyecanını yitirmiş gibi gelmedi mi? Her zaman olduğu gibi yine cevap vermedim. Fakat gelecek günlerin taçlıya haklı çıkarmaması için dua ettim. Galiba Heşt Behişt Sarayı'nda taçlının sevgisi gibi bir şeyler ters gidiyordu. Tebriz halkı şahı Hazreti Ali'nin don değiştirmiş hali olarak görmekten ve onun bir Mehdi olduğundan ilk kez bugünlerde şüphe duydu. 15. Sultan. Ey kader! Canımı sevgili uğruna feda edesiye kadar işimi rast getir. Ey kaza! Ya sen daha ne zamana kadar işimi bozacaksın? Selimi. Bu bab İstanbul'da ve Anadolu'da Kızılbaş halifelerin cirit attığı beyanındadır. 2 yıl sonra sonbahar 1513. Aldı Can Hüseyin. Sultan Selim'in bundan sonra ona sultan diyeceğim, çünkü 1,5 yıldır ona herkes sultan diyor, sağ elini bir kartal pencesi gibi açıp Sultan Beyazıt'ın göğsünü şiddetle ittirmesi ve o yaşlı babanın oturduğu minderde yıkılacak gibi sendelemesi gözümün önünden hiç gitmiyor. Şah İsmail ile satranç oynadığı akşam göğsüne inen elin etkisinde bir tazikti o. İhtiyar Sultan Bayezid, 30 yıldır hükmettiği devletin elinden gittiğine üzülen bir hükümdar olarak değil de, oğlundan böyle bir muamele görme bahtsızlığını yaşayan bir baba olarak çok ama çok içerlemiş olmalıydı. Yalnızca, "Oğul, beni zebun ettin, inşallah şir pençeler elinde can veresin." diye mırıldanmış, sonra da boynunu bükmüştü. Çünkü sultan olanın dostu olmuyordu. Sultan ile kul sanki maşuk ile çaresiz aşık gibiydiler ve birbirlerine katışmaları imkansız görünüyordu. İktidar denen bu satranç oyununda bir tek şah vardı ve diğerleri vezir de olsa, at da olsa piyondan öte hayat süremiyorlardı. Zeminde devam eden savaş hep piyade kullar arasında geçiyordu ve adına da şah uğruna savaş deniyordu. Selim şah uğruna değil, şahlık uğruna savaşıyordu. Saltanat dedikleri şeyin acımasız bir cihan kavgası olduğu, baba ile oğlun arasına ateş düşürdüğü bir kez daha görülüyordu. Şahsen ben babama asla böyle bir muameleyi reva görmezdim. Hatta reva görecek olanın boğazını sıkardım. Nitekim bu hadise benim gibi Osmanlı tebaasından herkesin dikkatine düşmüş, kimisi Selim'in yiğitliğine, kimisi hayırsız evlat olmasına yormuş, böylece sevenleriyle sevmeyenleri arasında çizgiler belirginleşmişti. Selim o vakit anladı ki Yeniçeriler başlarında atlarını kişnetecek bir cihangir olursa şahlanacaklardı. Baba ile oğul arasında olup biten muamelenin dedikoduları hala sürüyor, bu dedikoduları yapanlar Selim'in çevresinde kümelenen ihtirasları, yığın yığın talepleri ve iktidar arzularını hükümet etmek için çırpınan dost görünümlü adamları bilmiyorlardı oysa. Sultanın babasına veya kardeşine reva gördüğü muamelenin bir millet adına reva görüldüğünü bilmiyorlardı. Bu muamele için sultanın da yüreğinin yandığını, lakin devletin bekası için bu yola sarıldığını bilmiyorlardı. Babasını Dimatoka Sarayı'na uğurlamak üzere Topkapı surlarına kadar atı önünde yayan yürürken ağlaması ve babasını da ağlatması asla bir riya olamazdı. 14. ayrımın sonu sayfa 144, devamı 15. ayrımda.